Ayrım 3.
1. kaset, 2. yüz, sayfa 19. Ortalık iyice kararmış, gece bastırmıştı. Doğru karargaha gelerek durumu çözmeyi düşünüyordum. Karargahta iki mahruti çadır vardı. Birisi tabur kumandanına ait, diğerinde de Erkan var. Postalar, hizmetçi, seyis ve bir de kumandanın postası Cemal Çavuş adında birisi vardı. Karanlıkta onun adını söyleyerek çadıra girip eşyaları karıştırdım. İçi sıcak ekmek dolu çadır brandası elime geldi. Bunun üzerine bizi yordunuz, kayıp ekmekler buradaymış diye doğru tabur kumandanının yanına gittim. Ekmeği buldum kumandan bey dedim. Nereden buldun diye sordu. Cemal Çavuş'un çadırında. Bunun üzerine Cemal Çavuş diye ünledi. Efendim diyerek gelen Cemal Çavuş'a Halil Efendi'nin buldum dediği ekmek dün 88. alaydan satın aldığın ekmek değil mi dedi. Cevap kısaydı. Evet efendim. Ben itiraz ettim. Hayır efendim. Benim bulduğum ekmekler henüz sıcak ve taze. Dünkü satın aldığınız ekmekler değil. Kumandan bunun üzerine, Cemal Çavuş, bu ekmeği sen Halil Efendi'ye ödünç ver, askere ekmeği dağıtsın. Yarın gelecek ekmekten sen alırsın dedi. Bütün bu konuşmalar olurken ben tir tir titriyordum. Tabancayı çekip kumandan olacak hırsız herifi yere serivermemek için kendimi tutuyordum. Tabur kumandanının ekmek hırsızlığını ortaya çıkartmanın, Erat arasında duyulmasından sonra kumandan bunu unutmadı. Aylarca kinini sürdürdü. Beni hep ölüm yağdıran yerlere ve vazifelere gönderdi. Fakat her türlü tehlikeli işlerden sağ salim dönmeme sanırım o da çok şaşırıyordu. Halil Ataman için artık çile ve işkence dönemi başlamıştır. Vatan uğruna her türden sefalete, soğuğa ve perişanlığa göğüs geren Mehmetçiklerin tek yiyeceği olan ekmeğini çalacak kadar şeref yoksunu bir adamın yapmayacağı kötülük yoktur. Halil Ataman bu. Doğrucu Davutlu'nun bedelini çok ağır ödeyecektir. Şimdi bunu Halil Ataman'ın hatıralarından öğrenelim. Akşama kadar toprağa yapışıp kaldık. Değil ilerlemek, yerimizden bile kıpırdayamadık. Karanlık çökünce nispeten bir sessizlik çöktü cepheye. Sabah olunca ateş bir önceki günde olduğu gibi bütün şiddetiyle devam ediyor, ölüm yağdırıyordu. Öğle vaktiydi. İleriden tabura bir posta geldi. Heyecanlı, "Efendim, şuraya bir asker düşmüş, yaralı var." dedi. Kumandan bana hitaben, "Halil Efendi, git şu yaralı askeri getir." dedi. Ben de, "Burada sıhhi askerleri var, vazife onların. Hem benim takımımın başından ayrılmamam gerekiyor." dedim. Malum kuyruk acısıyla kumandan, "Sana yaralı askeri getirmeni emrediyorum." dedi. Yanıma Davut Onbaşı'yı aldım. Sıçradım ve yaklaşık 100 metreden daha çok gittik. Gerçekten bir asker düşmüş ve ölmüş, tüfeği göğsünde. Kaptım ve tekrar sıçramak üzereydim ki Davut'un sesi geldi. "Efendim, ben vuruldum." Sürünerek yaklaştım. Baktım ki Davut ölmüş. Onun da tüfeğini aldım. Düşman makinelisinin birkaç saniye durur gibi olmasından yararlanarak süratle tabur komutanının önüne geldim. "Al bu tüfekleri. Götürdüğüm onbaşım da vuruldu, öldü ve orada kaldı." dedim. Kendi adiliğini tekrar yüzüne vururcasına bakarak takımımın başına geçtim. Nihayetinde esir düşmek suretiyle onun şehrinden uzak kalabilmiştim. Kara pençelerin, Malkoçoğullarının, genç Osmanlıların ordusu bu hale nasıl düştü? Şerefin, faziletin, fedakarlığın, Allah rızasının ve kardeşliğin en yücesi olan gaza arkadaşlığı bu duruma nasıl gelmişti? Zara müftüsünün "Azizi vakt idik, ağda zelil kıldı bizi" sözü bir hançer gibi insanın beynine saplanıyor. Görülüyor ki insanların kendisi alçalmadan Allah onları zelil kılmıyor. Yönetimler hırsızlıklarını, ihanetlerini ve arsızlıklarını yüzlerine bir tokat gibi indiren insanlara karşı acımasız olmaktadır. Katili gören tanığın hayatı her zaman tehlikededir. Hırsızlığı ve şerefsizliği yaşam biçimi olarak benimsemiş insanların, erdeme karşı bitmek tükenmek bilmeyen kinleri vardır. Bu uğurda çok topraklar kaybedilmiş, binlerce Davut onbaşılar şehit olmuş, vatan toprakları düşman çizmeleri altında ezilmiştir. Günümüzde de bazı etkili ve yetkili görevlilerin ellerine geçirdikleri makamları, şahsi çıkarlarına alet ettikleri oldukça sık görülmektedir. Geçici bir hayatı kalıcı şerefsizliklere tercih eden bu türden zalimlerin yüzünden devlet, millet ve vatan büyük zararlara uğramıştır. İffet yoksunu, ahlak fukarası, haysiyetsiz ya da ar damarı çatlamış bu tür kişilerin, milletin kaderini doğrudan etkileyecek mevkilerde bulunması, milletlerin felaketlerini hazırlayan en önemli faktördür. Davut Onbaşı'nın şehadeti, Halil Ataman'ın esareti yüreğimizi sızlatsa da netice değişmemektedir. Yusuf Ziya gibiler, çaldığı şereflerin, yok ettiği canların, çiğnettiği namusların ve kirlettiği kavramların hesabını vermek üzere ilahi adaletin önündeler. Öbür tarafı hiçbir çeşit hırsızlık malın, makam, kariyer ve zenginliğin taşınamayacağını o da anlamıştır. bir milletin yüreğini sızlattıktan sonra da onun bunun anlamasının bir yararı olur mu dersiniz? 7. Binbaşı Arap asıllı olursa. Esaretin her türünü yaşamış, çeşitli kültürlerle olağanüstü şartlarda yaşayarak tanışmış, 1. Dünya Savaşı'nın ihtiyat zabiti Halil Ataman, İselik hatıralarını topladığı ünlü kitabının 110. sayfasında şöyle yazar. Banyoda sıcak su yok. Mevsim ılık olduğundan üşümedik, lakin hayli bekledik, eğlendik, gülüştük. Buna rağmen yine vaziyeti hazmedemedik. Hatta bizim 2. taburun kumandanı Bağdatlı Binbaşı Salih Zeki, elleriyle edep yerlerini kapayarak aramızda dolaşan Rus neferine ''Ben Arap, ben Arap'' diyerek bir yandan acı ve teessür ifade eden bir eda ve diğer yönden de şeytanca bir fikirle Rus askerine Araplığını duyurmak çabası içindeydi. Bu tarihten biraz önce İngilizler Bağdat'ı işgal etmişlerdi. Eşyanın tabiatı gereğince her şey aslına çekecektir. Yalnız Arabistan'da değil, Erzurum'un ünlü tabyalarının Rusların ellerine geçmesinde de Osmanlı ordusu içindeki Arap asıllı subayların ihanetinin olduğu bilinmektedir. Peter Hopkirk tarafından kaleme alınan İstanbul'un doğusunda bitmeyen oyun adlı eserde şunlar yazılıdır. O sırada Kahire'deki Arap bürosunda çalışmakta olan T.E. Lawrence, Londra'daki Savaş Bakanlığı aracılığıyla Erzurum'daki bazı Arap subaylarını Grand Duke Nikolay ile ilişkiye geçirdiğini iddia etmiştir. Osmanlı ordusunda hizmet gören ve bir müttefik zaferini sevinçle karşılayacak olan Arap subaylar vardı. Böyle bir ihanet fikri ve Erzurum'un savunma hattındaki gedikleri gösteren çalıntı bir harita, Green Mantle romanında ele alınmıştır. Her ağaç kendi kökleri üstünde yükselir. Ancak asalaklardır ki başkalarının gövdelerini kullanarak varlıklarını idame ettirmeye çalışırlar. Tarih görene göz, hissedene kalp ve duyana kulaktır. Bu ülkenin tarihçileri, Türk milletine kendi bağrından çıkan unsurların kurduğu tuzakları, ihanetleri ve entrikaları çok açık bir biçimde belgeleriyle ortaya koymalıdırlar. Bugün bu millet hak etmediği suçlama ve iftiralarla karşı karşıya kalıyorsa, bu durum milletin tarihini ve kültürünü tanıtmak ve yaşatmakla görevli kurumların fonksiyonlarını yapmamalarından kaynaklanmaktadır. Batı bugün PKK'nın, Ermenilerin, Yunanlıların tezlerini Türkiye'nin tezlerinden daha iyi tanıyıp desteklemektedir. Bir ibret vesikası niteliğindeki Halil Ataman'ın Esaret Yılları adlı kitabında şöyle bir hatıra anlatılır. Ataman Rusya'dadır ve esirdir. Bu sırada onlardan birisi bana hangi millettensin diye sordu. Türk'üm deyince adam benim arka tarafıma geçti ve biraz şaşkınlık içinde kaknaşı çelevek diye hayretini anlattı. Bu sözde adam diyordu ki tıpkı aynen bizim gibi insanmış bunlardı. Adam arka tarafıma geçmekle bizlerde kuyruk ve benzeri başka şeyler arıyordu. Adam da haklıydı belki. Çünkü biz Türkleri kötülemek için her türlü alçaklığı yapmakta hiç beis görmemiş düşmanlarımız. Halil Ataman Ruslarla Japonlar arasındaki savaş sırasında da Japonlara esir düşer. Daha sonra o zamanki adı Cemiyeti Akvam olan Birleşmiş Milletler vasıtasıyla esaretten kurtarılır ve deniz yoluyla Türkiye'nin yolunu tutar. Akdeniz'e gemi girdiğinde Türk-Yunan savaşı bütün şiddetiyle devam etmektedir. Bu defa da Yunanlılara esir düşer. Daha sonra Yunanlılar tarafından İtalya'ya devredilen Türk esirleri arasında Halil Ataman da vardır. Yıllar sonra Halil Ataman, memleketi olan Bor'a kavuşur. Ancak kader ona bir kez daha esaret hayatı tattıracaktır. 1925 yılında çıkan Kürt isyanını bastırmak üzere tekrar askere alınır ve orada bu defa da asi Kürtlere esir düşer. Bu esarete nasıl düştüğünü ise şöyle anlatır. İşte bu esnada bizimle aynı hizaya gelmiş olan isyancı Kürt eşkıyaları solumuzdaki hattı bala üstünde diz çökerek bize karşı ateş etmeye başlamıştı. Bizim bir kısmımız dağa tırmanıyor ve bu arada fırsat buldukça da ateş ederek onlara cevap veriyordu. Ancak bizim askerlerimizin bir kısmının da silahlarını atarak asi Kürtleri iltihak ettiklerini ve onlarla musahabe ederek Allah'ı mesali âlâ Muhammed dediklerini ve onlar içten bir tavırla el sıkıştıklarını görüyordum. Silahlarını bırakan askerler isyankar Kürtlere teslim olmuştu. Kürtlerden birisi gelip ceketini çıkart derken diğeri de pantolonunu, bir başkası ise gömleğini çıkart dedi. Arkasından postal, çorap derken birkaç dakika içerisinde bütün bölük çırılçıplak, yalın ayak başı kabak, bir don bir gömlek kalmıştı dağın başında. Haydi bakalım, görün Müslüman kardeşlerinizin yaptıklarını. Çekin bir Allah'ı mesalli daha şimdi diye mırıldanıyordum kendi kendime. İnsanların en zavallıları, hayalleriyle gerçekleri birbirine karıştıranlardır. Dünyanın ve toplumun gerçeklerinden kopmak bir halkı mahvetmek için yeterlidir. Bu bakımdan, tarihi ve sosyolojik bilinçten yoksun kitlelerin rüyalarını, hayallerini ya da fantezilerini gerçeklerle karıştırmaları kendilerini başarısız kılacaktır. Tarih boyunca her türden saldırıya açık kalmış bir millet olan Türklerin, en az diğer milletlerin çocuklarının aldığı kadar tarihten ders almasını bilmesi gerekir. Zira tarih, kendisine ilgisiz kalan toplumlara özgürce yaşama şansı tanımamaktadır. Türk milleti aleyhine yürütülen propaganda ve karalama kampanyalarının tarihi, Türklerin Anadolu'yu ele geçirmelerinin tarihiyle yaşıttır. 1000 yıldır Türklere yakıştırılmayan kötü bir sıfat kalmamıştır. Oldukça ilginç olması bakımından tarihi bir gerçeği burada aktarmak şart oldu. Çanakkale Savaşı sırasında İngilizler büyük bir Türk direnişiyle karşılaşmışlardı. O sırada da zamanın Birleşmiş Milletler olan Cemiyet-i Akvam, insanlar üzerine biyolojik silahların kullanılmasını yasaklamıştı. İngilizler Türk askerlerine karşı biyolojik silah kullanabilmek için avam kamerasına sundukları bir önergeyle Türklerin insan olmadıklarını iddia ederek bu hükmün Türkler için geçerli olmaması gerektiğini ileri sürmüşlerdi. Rusların esir düşen Türklerin arkalarında kuyruk aramalarının temelinde bu türden düşman propagandaları vardır. Güçsüz kalan milletlerin insan olup olmadığı her zaman tartışmalara konu edilecektir. Bugünkü hükümetin bir kanadı Türk kelimesini kullanmamak için özel bir gayret sarf ediyor. Geçmişte rahmetli İnönü de Allah kelamını kullanmamak için inat etmişti. O gerici olmaktan, bunlar da ırkçı olmaktan korkuyorlar. Öyle görünüyor ki Türkler aleyhindeki propagandanın etkisi çok geniş bir alana yayılmış. Onları Allah'ın ıslah etmesi için dua etmekten başka çare de yoktur. Allah, Kürt isyancılara geçmişte saf ve biraz da aptal bir duyguyla teslim olanların uğradığı akıbette, akıl ve iman endişesiyle Türk kelimesini kullanmayanları düşmekten korusun. 8. Dinmeyen sızı, Bulgar zulmü. Balkanlardan Türk'ün sökülüşü bir vücuttan akciğerlerinin sökülüşü kadar acılı olmuştur. Avrupa'dan Türklerin sürülmesinde milli ve dini yarar gören bütün güçler, Balkan Türklüğünün yok edilişini, ezilişini ve göçünü büyük bir zevk içinde izlemiş ve desteklemişlerdir. Batılı milletler kendilerini tehdit eden hiçbir topluma, millete ve dine yaşam hakkı tanımamıştır. Bu bakımdan Endülüs Müslümanlığına İspanya'da uygun görülen imha ve sürgün, 19. yüzyılın son çeyreğinden başlayarak günümüze kadar Balkan Türklerine daha vahşi bir biçimde uygulana gelmiştir. Türkler büyük bir inat, kahır ve sabırla kendilerine reva görülen zalimliklere direnmişlerdir. Ellerini göğe, gözlerini Anadolu'ya çeviren mazlumların şansına ise bu taraftan yalnızca gaflet, ihmal ve unutkanlık düşmüştür. Her Bulgar zulmü, Türkiye'nin uyguladığı yanlış göç alma ya da ilgisiz kalma politikasıyla tamamen başarıya ulaşmıştır. Türk milletinin kolektif yüreğini sızlatan olaylardan birisi de, çok yakın tarihte yaşanan Bulgaristan'daki Türklerin etnik temizlik niteliğindeki kitlesel göçleri sırasında geçmiştir. 1989 yılında Bulgar Türkleri, binlerce ızdırabından birisini daha yaşamıştı. O yıl yüz binlerin kökünden, kökeninden, hatıralarından, mezarlarından ve tarihinden sökülüp Türkiye'ye ite kaka sokulduğu bir yıldı. Bu yüz binler arasında Bulgaristan'da öğretmen olarak göreve başlayan, sonra da bilinen sebepler yüzünden inşaatta işçilik yapmak zorunda bırakılan yüzlerce mazlum vardı. Bulgaristan Türkleri 1878-1990 adlı eserde Bulgaristan'da esaret hayatı yaşayan Türklerin 112 yıllık serüveni, daha doğrusu çektikleri çile, işkence ve ızdıraplar anlatılır. Bu eserde Bulgar adlı yaratığın orada bırakmak zorunda kaldığımız evladı Fatiha'na yaptıklarından anlatılabilecek kadar olanlar anlatılmıştır. Bir çığlık, isyan, sitem, itiraz ve intizar olarak yüreğimize oturan şu ifadeler, her Müslüman Türk'ü başını ellerinin arasına alıp birkaç asır düşündürtecek kadar hayret vericidir. Bize çok eziyet edildi. Çok gözyaşları gördüm. Çok ağladım. Hiçbir Bulgar Slavı 7 yaşından 70'ine, en cahilinden en okumuşuna kadar halimize anlayış göstermedi, merhamet etmedi. Yüzyıllar boyu saçlarından bir tel düşürmediğimiz Bulgar Slavlarının hakkımızda 200 yıldan beri eylemedikleri pislik kalmadı. Bizi insan olduğumuzdan utandırdılar, dünyaya geldiğimize pişman ettiler. Şunu unutmamak gerekir ki Türkler, zor girip kolay çıkan, kendisine yapılanları çok çabuk unutan, her türden zulmü sineye çeken, misafirlere ev sahibinden daha fazla önem veren bir kültüre sahiptir. Tarihin kendisine sunduğu imkanları en fazla israf eden bir millet olduğumuz da doğrudur. Yine gösterdiğimiz her insaf, şefkat ve insanlığın bize zulüm olarak geri döndüğü de tarihi gerçekler arasındadır. Küçük milletler küçük fırsatlardan büyük yararlar çıkarmaya çalışan milletlerdir. Halbuki büyük milletler büyük fırsatlardan dahi küçük yararlar sağlamaya tenezzül etmeyecek kadar asil olabilen milletlerdir. Türk milleti yalnız bu açıdan değerlendirilse bile çok büyük bir millettir. Düşmanının namusunu kendi namusu kadar temiz olduğunu zannederek Balkanlarda terk etmek zorunda kaldığı Türk varlığına yapılanlar Türk gençliğinin gözünü açmalıdır. Bir ibretname kimliğindeki kitaptan birkaç cümleyi daha aktaralım. Hakkımızda bütün yaptıklarını, yapacaklarını tam bir milli birlik içinde hiç kusursuz gerçekleştirdiler. Onlardan hiçbiri ama hiçbiriciği bizim adlarımız değiştirilirken, bize zulümler edilirken, bize bir kıymıkçık olsun acımadı. Yalnız kimisi bu işlerin Osmanlı-Rus savaşından hemen sonra o karmaşa ortamında yapılması gerekirken şimdiye bırakılmasına kızıyorlar, sonunda hatanın neresinden dönülürse kârdır diyerek milli görev belledikleri soykırımın itinayla hiç sıkılmadan en ince ayrıntılarına kadar insanlık belirtileri göstermeden uyguluyorlardı. Kimisi de yalnız yeni doğanların ve küçüklerin Slavlaşabileceklerini, yaşlılarınsa küçükler tarafından Hristiyan adlarıyla bilinmelerinden sadece küçüklerin daha sağlıklı Slavlaşabilmelerine yardımcı olacağını ileri sürüyorlardı. Evet, tarih sahnesinden bazı ilkel kabile ve topluluklar bu türden soykırım, işkence ve katliamlarla silinebilmişlerdir. Günümüzde yanı başımızda ve özellikle de küreselleşen dünyada ne türden bilimsel ve etnik soykırım uygulanırsa uygulansın, Bulgaristan Türkünün Bulgaristan'dan silinmesi mümkün değildir. Silinmesi mümkün değil, ancak sürülmesinin bizzat Türkiye tarafından adeta özendirilmesi son derece tehlikeli sonuçlar üretebilir. Gözden ırak tutulmaması gereken tarihi bir gerçek vardır ki onu burada belirtmeden geçemeyiz. Türkiye'nin bugünkü siyasi sınırları 14 milyon insana göre çizilmişti. Bu sınır içinde şu anda 65 milyon insan yaşamaktadır. Bu demektir ki Türkiye artık içe doğru değil, dışa doğru göç vermek durumundadır. Bu 65 milyonluk kitle Bulgaristan Türkünü toprağında, mezarında ve tarihinde şerefli birer vatandaş olarak yaşatabilecek güce sahiptir. Krallık döneminde de, komünist yönetimde de Bulgarların bu politikaları hiç değişmemiştir. Hatta İkinci Dünya Savaşı sırasında Bulgaristan Alman işgali altına girdiğinde de Türklerin kaderi değişmemiştir. Kemal Şevket Batı Bey'in Ve Bulgarlar Geldi adlı eseri İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın Bulgaristan'ı işgal döneminde Bulgar Türklerine yapılan zulmü anlatır. Batı Bey de şöyle yazıyor. Dostu kim biliyor, düşmanı kim biliyor? Yeni nesle ne verildi, Yunan'ı Bulgar'ı bilen var mı? Bulgarların Batı Trakya'da yapayalnız ve çaresiz Türklere yaptıklarını, soygun ve soysuz katliamları kim biliyor? Hele 1940'ların akıl almaz Türk ve Müslüman düşmanlığı sırasında öz yurtlarında iki eli böğründe kalmış sahipsizlere kimin sahip çıktığı belli mi? Bulgaristan'da yayınlanan Demokratsiya gazetesinin 28 Ocak 1992 tarih ve 23 no'lu sayısında anlatılan bir olay insanlık adına utanç duyulacak cinstendir. Bu olay şudur. Sloven Bölge Savcı Yardımcısı Stoyan Stoyanov'un emriyle başlayan olaylar sırasında ölürüm de adımı vermem diyen bir kadın çocuğuyla köy meydanına gelmiş. Etraf köylerden kaçan bu meçhul kadın çocuklu diye eve götürmek isteseler de gitmeyince ona ateşin yakınında yer vermişler. Sonra köy basılmış, herkes tanklara doğru yürümüş. Üstlerinde uçan helikopterler ateşi karartmış. Ateşten uçurulan küller, korlar kadının gözlerini tıkamış. Gidenlerle beraber gidememiş, yerde kalmış. Onu öylece yerinde bulan tanklar, zırhlılar, itfaiye arabaları, milisler, askerler, başıbozuklar etrafında kalmışlar. Yalnızca kalan bu kadın, onlarda önceden hayret hisleri uyandırmış olacak ki itfaiyeciler, hortumlarla meçhul kadının üstüne yavaş yavaş su akıtmışlar. Kadının kımıldamaması ve yılmaması inada yorumlanmış. Sonra akıtılan suyun anneyle bebeğin üzerinde buz tutup donmasından zevk almaya başlamışlar ve ana oğul buzdan bir heykele dönüşünce köye dağılarak bu buzdan heykeli görmeleri için köylüleri toplamışlar. Bütün bir soya karşı işlenen suçlar bir şeyin iyice öğrenilmesini zorunlu kılmaktadır. Türk insanı kendisine uygun görülen muamelenin farkına vararak yüreğini yakacak olaylara neden olacak tavırlar içine girmemelidir. Gemisini kurtaran kaptan anlayışıyla Bulgaristan'ı orada kalanlar düşünsün gibi bir vurdum duymazlık ise ihanetin adıdır. Buzdan heykele döndürülen çocuklu ananın sızısını yüreğinde duymayan gafile, bırakın Müslüman demeyi, insan demek bile caiz değildir. Hele hele Türkiye'nin kaderini elinde tutanların tutumları ve kafa yapılarının, Türk kanı içmek için ant içmiş olanlara bu cürümlerini gerçekleştirme imkanı vermesi de ayrıca üzerinde düşünülmesi gereken bir husustur. Atatürk'ten sonra Türkiye'yi yönetenlerin omuzları muhteşem Türk tarihini çekecek kadar güçlü olmamıştır. Türkiye'de devlet politikası Osmanlı sendromuyla İslam sendromu arasına sıkışmış kalmıştır. sınırları dışında kalan Türkleri yaşadıkları yerlerde özgürce yaşatmanın yollarını aramak dururken, onları inkar etmek, bu mümkün olmadığı zamanlarda da göç etmelerini teşvik etmek temel politika olarak benimsenmiştir. Bunun adı da kaç kurtul, göç kurtul politikasıdır. Bu durum, zalim Bulgar yönetimlerinin vermediği zararın bin katını orada yaşayanlara vermiştir. Bulgar Slavları, Türk'ün çocuğuna, kızına, karısına sahip çıkılmasını, Türk kızlarının mecburen Bulgar Slavları ile evlenmelerini istiyorlardı. Zaten Bulgar Türk'ünün erkeği de, kadını da yeterince Bulgarca biliyordu ve tahminlerince böyle olduğundaki böyle olacaktı. Arzulanan kaynaşma 5-10 yıl içinde gerçekleşebilecekti. Bu stratejilerden istenilen sonucu alamayanlar, Türkiye'nin kör, sağır, dilsiz, pasif tutumu yüzünden istedikleri sonucu almak üzeredir. İnsanın Türkiye'de kaş yapayım derken göz çıkaran yöneticilerine, gölge etmeyin, başka bir şey yapmanıza gerek yoktur diyesi geliyor. 9. Belgrad'ı kaybetmemize neden olan ihanet. İbret odur ki, geçmişte felakete sebep olmuş durumların gelecekte tekrarını önlemek için gerekli tedbiri ve kararları aldırır. Gaflet de odur ki, başa gelen onca felaketten hiçbir ders almayarak halkı ebed müddet içine düşecek onca ihanete karşı umursamaz durumda tutturur. İnsan doğasının karmaşıklığı, onun gerçek yüzünü göstermesini önleyecek çok çeşitli mekanizmalarla donatıldığını da gösterir. Davranış, tutum, inanç ve tavırlar, iç dünyayı ya da dışarıdan okunması mümkün olmayan niyetleri ortaya koyan somut eylemlerdir. İçi dışarıdan anlayabilmek ya da mazmundan manayı çıkarabilmek herkesin harcı değildir. Ancak tarihin işaret ettiği, hatta gösterme ne kelime, gözümüzün içerisine soktuğu öyle olaylar vardır ki, onları anlamamak için zeka ve ahlak özürlü olmak gerekir. Türk halkına zaferleri öğretmek yerine hezimet ve bozgunlarının nedenlerini ve onlardan alınacak derslerin neler olduğunu öğretmenin daha yararlı olacağı gün gibi ortadadır. Toplumlar, kendilerini yönetenlerin şerefinden ve namuslarını emanet ettikleri kişi ya da kurumların basiretinden emin olmak zorundadır. Cemal Kutay'ın Şehit Tacidarlar adlı kitabının Belgrad'ın düşman eline geçmesi ve iki vatan haini adlı kısmında anlattıkları, tarihin gözümüzü sonuna kadar açmamızı gerekli kılan nadir olaylardandır. Abdi Paşa, başına topladığı ve çoğu eşkıya olan serüven düşkünleriyle devlete karşı zaman zaman baş kaldıran, değersiz, basit bir adamdı. Kendisinin yok edilmesi o günkü şartlar içinde mümkün olmadığından, bakanlık verilmek, üzerinde Rumeli valiliği de bırakılmak gibi tehlikeli tedbirlerle oyalanması yoluna gidilmişti. Etrafına topladığı eşkıyalarla her tarafı kasıp kavurmuş, emir nizam dinlememiş, sonucunda Belgrad cephesi seraskerliğini kendi isteğiyle ele geçirmişti. Belgrad çevresine gelen bu hain Abdi Paşa, Avusturya Kuvvetleri Kumandanı Laudon'a aldığı para ve hediyeler karşılığında düşmanın kışın yiyecek ve asker takviyesi yapmasına göz yummuştur. Şeytanca bir ustalıkla gizlediği bu yardımın sonucunda da baharda Belgrad Kalesi Kumandanı Osman Paşa büyük bir düşman kuvvetiyle karşılaşmıştı. Buna rağmen Belgrad'ın uzun zaman savunulması, hatta yıllarca dayanması mümkündü. Başkumandan Osman Paşa açık olan yollardan acele yiyecek yardım istedi. Gönderilen tahıl bu kere defterdar Hüsnü Efendi tarafından daha kaleye gelmeden yoldan kafilelerle çevrilip daha sağlam yerden saklanması ve düşmanın gözünden gizli tutulması gerekçesiyle kervanbaşılardan teslim alındı.